Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, konuşmaları ve yazılarıyla da tanıdığımız Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin genel müdürü Bekir Ağır'dır. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Şimdi biz genellikle kendimiz, Türkiye şöyle, bu topraklarda yaşayanlar şöyle böyle diye kesin kanılarla konuşuyoruz. Ama şu anda karşımda gerçekten öyle konuşabilecek nadir insanlardan biri var.
Estağfurullah.
Gerçekten Türkiye nasıldır? Sayılarla, araştırmalarla, bilimsel verilerle bilen bir insandan bahsediyoruz. Ben bu podcast serisine başladığımda tam seçimin yoğun olduğu, seçim konuşmalarının yapıldığı bir dönemdi. Size de hep göz dikmiştim bir şekilde ama istemedim ki o zaman konuşalım. Çünkü o dönem konuştuğumuzda sadece 2-3 aday üzerinden konuşuyor olabilme tehlikemiz var.
Evet, herkes hemen oy oranı peşinde.
Aynen, ama bugün Türkiye nasıl? Biz ne hisler içerisindeyiz? Bu hisler nasıl değişir? Size onu sormak istiyorum bir. İkincisi biz nasıl görürüz? Biz nasıl doğru sorular sorarız? Siz doğru sorular sorarak, bunu çok düzgün yorumlayarak bir şirket olarak bambaşka işler başarmış insanlarsınız. Biz size soralım. Bizim elimizde de veriler var. Biz de Twitter'a bakıyoruz. Instagram'ı görüyoruz. Onların analitik raporlarını bile görebiliyoruz kendimize dair. Biz onları nasıl yorumlarız? Bunları size sormak istiyorum ama ilk önce Bekir Ağır'dır, kimdir? Siz bu işlere nasıl girdiniz? Yani insan çocukken ben araştırma şirketinde çalışacağım, Türkiye'yi yorumlayacağım demiyor. Siz nasıl başladınız? İlk önce sizden başlayalım.
Şöyle söyleyelim, ben Anadolu'nun bir kasabasında doğdum. İlkokulu orada okudum. İlkokul mezunu, terzi ve eğitim olmayan bir annenin çocuğuyum. O zamanlar tabii, yani o zamanlar derken söylemekte mahsur yok. Ben 56 doğumluyum. Yani 60'larda konuşuyoruz. O zamanlar ülkede bir parasız yatılı okumak diye bir kavram vardı. Sınava giriyorsunuz ve neredeyse sınava giren herkesi de devlet bir biçimde okutuyordu. Dolayısıyla 11 yaşımda ailemden ayrılıp parasız yatılı Leyli Meccane denen okula geldim. Ama o zamanlar tabii bir tek böyle Galatasaray gibi, Kabataş gibi okullar yok. Devlet liselerinin içinde birer bölüm var. İşte bizim gibi öğrencilerin yatıp kalktığı, normal lisenin içinde biz de devletin okuttuğu öğrencileriz. Sonra üniversite, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım 73'te. Üniversiteye geldim. Üniversiteye geldiğimde ben bunu hani biraz da yakınmak için değil, bir yandan da hem kendimi tiye almak için hem de övünmek için şey yapmak, kendi gerçekliğimi de şey yapmak için söylüyorum. Geldiğimde bir İngilizce dersi görmemiştim denebilir. Yani Miss Brown'da kalmıştık işte haftada 2 saat. Kulağım İngilizce, real İngilizce hiç duymamıştı. Bir yabancı turistten karşılaşmamıştım. Klasik müzik hiç kulağım duymamıştı mesela. Yeah. Türkü ve klasik sanat müziği radyoda dinlediğimiz ve işte devlet sesinde duyduklarımızın dışında duymamıştık mesela. Onun için Ankara'da üniversitede biçimlendi hayatım, ne kadar biçimlendiyse diyorum. Önemli bir kısmını üniversitenin çalışıp okumak durumundaydım ve belki de işte tesadüf ya da kader ya da böyle hani hayatımızda her birimizin vardır ya böyle ilginç hikayeler. Benim ilk sigortalı oluşum bir anketör olarak. Ya. Çünkü o zamanlar araştırma şirketi yoktu Türkiye'de ama devlet istatistiği kendisi o zaman ve devlet planlama teşkilatı vardı. İşte daha merkezi ekonomi yönetimi için. Onlar bir takım araştırmalar yaptırılırdı. Şimdi böyle yaptığımız gibi kanaat sormaktan daha çok, İşte örneğin benim o ilk çalıştığım iş, Almanya'da çalışıp gelmiş insanlar paralarını hangi, ne tür yatırımlara yönlendiriyorlar, gayrimenkule mi, iş açmaya mı falan gibi bir şeydi ve Kırşehir köylerini dolaşmıştım. İlk sigortalı oluşum öyle 76'da anketör olarak. Sonra üniversiteden sonra hayat başka türlü aktı ve ben hiç kendim hep devlette müfettiş olacağım ve işte vergi kaçıran emperyalistleri kovalayacağım diye bir şeyle, güdüyle hazırlamıştım hayata. Ama hayat öyle olmadı. 12 Eylül oldu. İşte çok insanın hayatının kaydığı gibi bizim de hayatımız değişmek zorunda kaldı ve İstanbul'a kalktım, geldim özel sektöre. Belki de öyle aykırı bakışımdan mıdır nedir bilmiyorum ama çok hızlı yükseldim ve 83'ten itibaren KOBİ dediğimiz sanayi şirketlerinde, küçük aile işletmelerinde genel müdürlük yapmaya başladım. 2002'ye kadar. O ayrı bir dünya tabii. Yani hani KOBİ, hele o tarihlerdeki KOBİ'lerde böyle işte 20 tane üniversite mezunu personeliniz yok. Yani çok daha az sayılarda nitelikli eleman var falan. Sonra 2002'de emekli olup SSK'dan Artık ben sivil toplumda gönüllü çalışacağım dedim ve tarif baktığımda gönüllü genel müdürlüğüm var 3 sene. Ama bu arada da Tarhan Erdem Bey'le bir tanışıklığım vardı ta 80'lerden. Onunla da böyle bir siyaset ya da policy making diyelim, memleketin problemleri nasıl çözülür diye Demokratik Cumhuriyet Programı adında bir grubumuz vardı. 90'lardan itibaren orada beraber fikir geliştirmek için çalışmıştık. 2005'te Tarhan Bey dedi ki ya Konda diye benim bir şirket var, gel katıl ve bunu değiştirelim. Dolayısıyla ben hem hayatımın ilk şeyi olarak, sigortalısı olarak anketör diye başladığım hayata bir araştırma şirketine geldim. Ama ilginç olan şu, 2005'te ben Konda'ya başladığımda hiç hayatımda araştırma raporu okumamıştım. Yani gazetelerdeki o politik seçim araştırmaları dışında kayda değer ciddi bir araştırma raporu okumamıştım mesela. 2005'te Konda'nın ikinci hayatı diyorum. Ben o zamana kadar Konda sadece seçimden seçime siyaset araştırmaları yapan bir kurumdu ya da markaydı diyelim. 2005'ten itibaren yeniden bir örgütlenmeye girdik ve bugüne geldik. Onun için araştırmacı olayım diye başlamamıştım. Kamuoyu hiç bilmezdi. Yani ben 50 yaşına kadar ya da 2008 yılına kadar kamuoyunun, Bekir Arıdır diye birinin varlığından da haberdar değildi. Ben dolayısıyla 50 yaşından sonra başka bir kariyer yapmış oldum kendi hayatımda. İşin hani araştırmacılık tarafı ayrı ama bunun bile şöyle bir değeri olduğunu ve hani dinleyenlere ne kadar öbürlenmek için söylemiyorum ama hani hepimizde şöyle duygu vardır ya, artık ya benim hayatım bu sektörde geçecek gibi ya da olanı kabullenmek gibi ya da bu coğrafyada hep yaşamak zorundayız gibi hissetmek. Halbuki olabiliyor. Yani ben belki zorunluluklardan başladım, tercihlerden değil ama işte 50 yaşından sonra başka bir kariyer mümkün, başka işler öğrenmek mümkün. Onu da başarıyla yapmak, ne kadar başarılı sayılırsak, ama yapmak mümkün. Dolayısıyla her şeyden önce birinci söyleyebileceğim şey, hani nasıl olunur ya madem bu programın konusu. Birinci söyleyebileceğim şey, yani hiçbir şey için zaman, bugünün hayatında hele zaman sınırı yok. Çünkü şöyle bir önemli durum var. Bilgi dediğimiz, eğitim dediğimiz herhangi bir işle ilgili teknik veya aradığınız her türlü bilgi artık devletlerin ve bir merkezi hiyerarşik düzenin kontrolünden çıktı.
Evet.
Dolayısıyla aradığınız, ihtiyaç duyduğunuz her şeyi kendi başınıza edinmeniz, arayıp bulmanız, ulaşmanız, öğrenmeniz, çabalamanız mümkün. Dolayısıyla yine dönüp hani kendi çabamıza, kendi emeğimize dönüyor mesele.
Tabii bilgi daha demokratik dağılıyor gibi sanki ama evet, biz ona nasıl bakacağız? Yani sizin şimdi durumunuzda o var. Sizin önceki geçmişiniz, iş geçmişinizden bahsediyorum. Nasıl bir artı sağladı bu araştırmadaki bakışa?
Ya şöyle bir katkısı oldu tabii. Yani özellikle şirketlere falan yaptığımız işlerde, yani önce belki şunu söylemek lazım. Hani Konda'yı herkes kamuoyunda genellikle siyaset üzerinden belki evet, biliyor evet, ama siyaset bizim toplam işimizin ve hareketimizin %5'i bile değil. Hele ticari boyutu diye bakarsak %1'i bile değil. Daha çok iş dünyasına falan çalışmalar yapıyoruz. Şöyle bir katkısı oldu ki, çıkan sayının nasıl yorumlanabileceği veya o bulguların iş hayatına yansımasının sizin gündelik hayat diyelim pazarlama politikanıza veya iletişim politikanıza veya insan kaynakları politikanıza nasıl etkisi olabileceğini bir yaşamış olmak bu tarafında. Hem de hani genel müdür yönetici olarak yaşamış olmanın böyle bir artısı oldu belki. Ama bir o kadar da o biraz önce sözünü ettiğim 90'lardan sonraki o Demokratik Cumhuriyet Programı dediğim tartışma grubunun çok etkisi oldu. Çünkü tartışmak, yani bizde şöyle bir sorun var. Öğrenmeyle ilgili ilişkimizde bir mesele var. Öğrenme eylemiyle ya da bilgiyi edinme biçimiyle ilgili. Biz ezberliyoruz genel olarak. Bizim eğitim sistemi ezbere dayalı olduğu için hepimizde DNA'larımıza bu işliyor. Dolayısıyla hoşumuza giden, duygularımıza da hitap eden veya genellikle korkularımıza hitap eden veya bir biçimde aklımıza, yüreğimize değen bir şey olduğu gibi kabulleniyoruz, tartışmıyoruz. Belki birazcık tartışsak, samimiyetle tartışsak ve bir fikirden fikrini değiştirmemeyi tutarlılık diye alkışlıyoruz. Halbuki mesele maharet orada değil. Maharet seninle bu programdan sonra benim buradan çıkarken yeni bir şey öğrenmiş olup olmamam önemli. Kendi fikirlerimi test edip tartışmış olarak en azından bir kısmını değiştirerek ya da en azından yeniden check edip emin olarak çıkmak önemli vesaire. Dolayısıyla hani o verilere baktıkça her şeyden önce o tartışma döneminin 90'lardan sonra ki o grup haftada 2 gün Hafta akşamları bir günü 4 saat, hafta sonunda bir gün neredeyse 7-8 saat 32 kişi kesintisiz tartıştı.
O insanlar şimdi 10 neler sene boyunca yapıyor?
Valla aramızda siyasetçiler vardı, akademisyenler vardı. Benim gibi o tarihlerde özel sektörde yönetici olanlar vardı. Şu anda fiilen siyasette bir yerlerde olan yok. Ama hemen hepsi iş dünyasının içinde falan bir yerlerde veya üniversitelerde rektör olan var, dekan olan var. Medyada olanları var. Ama o tartışma ortamının müthiş öğretici bir tarafı vardı hepimize. O kısmı da çok önemliydi doğrusu istersen. Dolayısıyla verileri, yani şimdi de böyle big veri diye de bir efsane var ya özel sektörde falan da. Ortalıkta araştırma veya bilgi, veri, ortalıkta çok sayı var yani aradığınız zaman. Mesele ama bunu nasıl kullandığınız, nasıl yorumladığınız, evet, nasıl anlamlandırdığınızda hikaye, yoksa sayı kendi başına hani ortalıkta çok.
Peki şimdi size baştan onu soracağım. Konda bir araştırmayı nasıl yapar? Mesela birkaç şey okudum gelmeden. Siz telefonda yapmıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Telefonla yapmama nedenlerinizi anlatın isterim. Topluluk içinde yapmıyorsunuz. Mesela bir kahveye giderek orada yapmıyorsunuz. Onun nedenini anlatın isterim. Bunlar çok önemli. Ne tip sorular soruyorsunuz? Kaç soru soruyorsunuz ve o sorular neye göre nasıl değişiyor? O soruları kim hazırlıyor? Nasıl bir grup hazırlıyor? Hı-hı. Daha sonra da nasıl yorumlanıyor? Yani nasıl
bir süreci izin verirsen anlatayım. Tabii. Şimdi bir yöntem olarak yani yaptığımız iş nedeniyle, yani yaptığımız iş ne? Toplumsal, kültürel ve siyasal eğilimlerini, toplumun kanaatlerini veya tercihlerini öğrenmeye çalışmak. Dolayısıyla hani bir bankacılık faaliyetine ilgili kaç kişi internette bankacılık işlemi yapıyor dan daha başka ötede bir şeyin peşindeyiz. Dolayısıyla böyle bir konu bir kere telefonla, internetle falan yapılamaz. Neden yapılamaz? Çünkü telefonda, internette ya da şimdi diyelim seninle çıkıp şurada Levent Çarşısı'nda 10 bin kişiyle, 100 bin kişiyle de konuşabiliriz. Ama konuştuğumuz şey ne olur? Salı gün saat 11 civarında Levent Çarşısı'ndan geçen 10 bin kişinin kanaatini öğrenmiş oluruz. Halbuki bizim öğrenmeye çalıştığımız şey Türkiye toplumu. Türkiye toplumu dediğiniz, hemen önce şu vurguyu da yapayım dinlenen için. Türkiye dediğiniz ülke 780 bin kilometre kare ve 82 milyon. Yani Levent'ten ibaret değil. Kırşehir Kaman'da var, Kars Kağızman'da var, Denizli Çal'da var, Levent'te var, Gayrettepe'de var. Dolayısıyla bir örneklem dediğimiz, yani nasıl bir coğrafyada yapacaksınız meselesi var. Halbuki telefon ve internet iradi olarak sizin arzunuzla dahil olduğunuz bir düzen. Dolayısıyla da Türkiye toplumunu temsil edip etmediğinizi bir kutunun ya da bir tanımlamanın, bir kategorizasyonun içine yerleştiremiyoruz demektir. O nedenle yapmıyoruz birincisi. İkincisi günümüzde hani biraz sonra daha derin detayını konuşuruz ama lümpenleşme dediğimiz başka bir hikaye var. Ve özellikle internet gibi, telefon gibi rızaya bağlı işlerde belli bir kutbun, belli bir marjinal ama aktif grubun veya bad boys'un örgütlü olduğu bir dünya demek bu. Dolayısıyla da ya Konda'nın şöyle bir araştırması var internette, hadi bunu şunu dedirtelim dediğiniz zaman Şıkırt Parti'nin gençlik kolları sizin anketinizde bir anda şu anda hani kamuoyunda adını bile bilmediğiniz bir parti birinci de çıkıyor olabilir.
Trollenebilir.
Trollenebilir yani falan. Dolayısıyla sağlıklı değil. Bizim yöntemimiz bir kere bir Türkiye'deki 58 milyon 18 yaş üstü yetişkini temsil edecek doğru 3000 kişi, 2000 kişi, neyse 5000 kişiye gidiyor olmak. Bunun da bir tekniği var. Yani örneklem dediğimiz bir teknik var. O teknik evet şirketten şirkete, kişiden kişiye değişebilir ama biz Türkiye'nin bugünkü haline bakarak kullandığımız bazı kriterler var. Bir kere biz örneklemimizi mekandan seçiyoruz, kişiden değil. Yani mahalle, sokak tanımlıyoruz. Ve Türkiye'deki bütün mahalleleri ve sokakları kodladığımız bir sistemimiz var. Dolayısıyla biz zaten diyelim bu cumartesi pazar 5400 eve gideceğiz reel olarak. Bu 5400 eve gitmek için geçen haftadan başlıyoruz çalışmaya ve bilgisayarın da rastgele yöntemine dayanıyor tabii ki bir yerden sonra ama belli kodlamalarımız içinde bilgisayar bize diyor ki şu 400 mahalleye gitmeniz lazım. Sonra biz de onun içinden o 400 mahalleden şu sokaklara gideceğiz diyoruz. Sonra da o sokaklarda bir dizi tarif ediyoruz. İşte bir numaraya gir, karşı kaldırıma geç, 4 numaraya gir falan gibi vesaire. Ama gitmeden önce o 400 mahallenin diyelim eğitim ortalamasının, O 400 mahalledeki diyelim ki toplam nüfus 600 bin kişi. O 600 bin kişinin siyasi tercihlerinin, eğitim ortalamasının, örneğin kadın çalışma oranının Türkiye'nin 58 milyonundaki dip toplamlara paralel olmuş olması lazım. Ki bu 600 bin kişinin içinden seçilen 5400 kişi bu 58 milyonu temsil ediyor diyebilirim. Öncelikli kısmı bu bir. Yöntemi de söyledim. Biz bir cumartesi pazarda yapıyoruz. Neden bir cumartesi pazarda yapıyoruz? Birkaç tane sebebi var. Hanelerde yapıyoruz. Çünkü bireyler yanında başka birisi varken kafede, kahvede, meydanlarda, arkadaş grubu içinde yapıyor olsanız genel kendi kanaatinden daha çok o grubun veya o ortamın kabul ettiği doğruya yakın bir cevap vermeyi tercih ediyorlar. Halbuki biz samimi ve gerçek kanaatini öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla evinde baş başa görüşmemiz lazım. Yani kapısını çalıp konuşuyoruz. Kapısını çalıyor olduğumuza göre erkeklerin, gençlerin, kadınların tam temsiliyeti için cumartesi pazar yapmamız lazım. İkinci bir şey daha var. Türkiye öylesine politize olmuş ya da öylesine başka siyasal ve kültürel gerilimleri yaşıyor ki eğer 15 gün sürüyorsa bir araştırma, yani görüyorum ben kamuoyunda öyle bir takım araştırmalar, o zaman şöyle bir pro handikapı var bu tür araştırmanın. Diyelim ki Şıkırt Bank'la ilgili bir araştırma yapıyorsunuz ya da Şıkırt Partisi'yle ilgili bir araştırma yapıyorsunuz veya seçimle ilgili. Dördüncü gün, işte her gün yaşadığımız gibi, Cumhurbaşkanı öyle bir şey söylüyor ki o markayla ilgili ya da öyle bir skandal patlıyor ki o markayla ya da partiyle, şey adayla ilgili her şey değişiyor. Dolayısıyla beşinci günden sonra konuştuğunuz öbür bin kişinin kanaatleri başka bir şey. Bundan korunmak için bir cumartesi pazarda yapıyoruz. 52 bin kişiyle görüşmüşlüğümüz var. Yine bir cumartesi pazar.
Kaç kişi çalışıyor?
O sayıya bağlı, çünkü biz anketörlerimizi bir sokak tarif ediyoruz ve 18 kişiyle görüşeceksin diyoruz. Veya anketin uzunluğuna bağlı, bazen 12 kişiyle görüşeceksin diyoruz. Ben hızlı görüştüm, 30 kişiyle görüştüm. Hayır, öyle değil. Yani onun bir şey var, doğru olması için vesaire. Dolayısıyla bir cumartesi pazarda yapıyoruz. Şimdi burada kapıyı çaldınız, bütün hikaye nerede? Kendinizden paha biçin. Kapıyı birisi çalıyor, açtınız. Karşınızda bir genç kız veya genç erkek var veya da işte bir insan var. Pazarlamacı mı? Anket diye başlayıp size süpürge taksidi mi imzalatacak? Ya da işte efendim güvenliğiniz ya evinizde ne tür eşyalar var, yarın gece bu evi soymaya kalkayım mı diyen hırsız mı? Hırlı mı hırsız mı bilmiyorsunuz. Dolayısıyla ilk 10 saniye 20 saniye bir güven İnşa ettiniz etmediniz, kapıyı kapatıyorsunuz, görüşmüyorsunuz zaten. Dolayısıyla biz anketörlerimize bütün eğitimlerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. İlk izlenim çok önemli. Nasıl anlattığınız, ne amaçla geldiğinizi anlatmanız çok önemli. O güveni oluşturduktan sonra da tabii ki yine belli kısıtları var. Yani hangi mahalleye ya da hangi ile gidiyorsak, yani örneğin Şemdinli'de bir mahalleye gidiyorsak Kürtçe bilen bir anketör olması lazım. Ya da Kırşehir Kaman'ın bir köyüne gidiyorsanız daha hani o dünyaya yatkın birisinin olması lazım. Köye girdiği zaman ya da mahalleye girdiği zaman bir düğün ya da cenaze varsa orada anket yapmaması gerektiğini anlaması, uyanması lazım. Çünkü o toplumsal duyarlılıkların her birisi önemli ki biz gerçekten insanların samimi kanaatini öğrenelim. Bütün bunları yapıyorsak insanlar doğruyu konuşuyor. Bir kere yani şöyle bir kanaat var ya, efendim insanlar anketlere yanılıyor, yani yanlış söylüyor. Hayır, yanlış söylemiyor. Yanlış söylemeye niyeti olan insan zaten ankete katılmıyor. Katılan insanlar, yani hani teoride de ya da pratikte de denek dediğimiz, görüştüğümüz insanlar eğer o güven oluştuysa samimi kanaatlerini söyler. Çünkü insanlar onu bir ankete katılmak diye anlamıyor. İhtiyacını, derdini duyuracağı bir mecra, birisi ona bir kulağını açtı diye anlıyor. Eğer o güveni verdiyseniz. O güveni vermediyseniz de ya kapıyı kapatıyor ya da zaten sizi işletiyor. Tümüyle hani dummy cevaplar vermeye başlıyor falan. Ama biz mesela diyoruz ki anketörlerimize, işte kim cumhurbaşkanı olsun? Hülya Avşar dedi. Gülmeyeceksin, hıh demeyeceksin, kıh demeyeceksin. Ne söylüyorsa aynen onu yazacaksın. Eğer bizim anketörümüz o Hülya Avşar sorusu, olur mu efendim ya Hülya Avşar da şimdi demeye başladığı andan itibaren o anket bozulmuş ankettir. Kanaati artık anketörün kanaatine dönüşmüştür bizim için. Halbuki biz vatandaşın kanaatinin peşindeyiz. Gibi bir sürü teknik detayı var. Hasılı kelam, araştırma denen şey öyle ya hadi bir araştırma işlerinde para var galiba, hele bu siyasetçiler de çok kullanıyor bunu falan diye yapılır iş değil. İş, her işte olduğu gibi kendine göre kuralları olan, o kurallara da sizin uymanız gereken ama aynı zamanda uluslararası evrensel kuralları kadar, bilimsel kuralları kadar Türkiye toplumunun kendi duyarlılıklarını da kale almanız gereken bir kurallar ya da işte her mesleğinki gibi bir dizi gerekliliklere uymak ve işinizi iyi yapmakla ilgili bir mesele. Ama yöntem bu.
Peki kaç soru var? Anladığım çoktan seçmeli değil. Böyle yanıt cevap da var. Bir de o soruları kim hazırlıyor
farklı
ve
soru,
kimler
farklı
veriyor?
Soru formatları var. Yani evet hayır dedikleri var. Tabii ki seçtikleri var. Kart veya liste verip bunlardan hangisi dediğimiz var. Aradığınız konuya bağlı olarak soruları ne, yani her şeyden önce bir kere evde görüşüyor olduğunuz için ve bilmediği bir insanla kapısını açıp konuşuyor olduğu için bu bir saat sürmez. Yani hiç kimse evinde çocuğu ya da ocakta yemeği varken ya da cumartesi pazarı evinde dinlenecek bir iş insanını öyle kapıda 40 dakika tutamazsınız. Onun için 8 dakika 10 dakika içinde maksimum bitirmeniz lazım. Dolayısıyla 40 ila 50 soru falandır. Ama bunun bir kısmı yaş, cinsiyet gibi bizim demografi dediğimiz sorulardır ama aradığınız konuyla ilgili, özüyle ilgili işte 25 civarında soru birincisi. Kim hazırlıyor? Eğer önemli bir kısmını akademik destekten hazırlıyoruz. Çünkü biz toplumsal ve kültürel değişimi ve o değişimin kodları peşinde olduğumuz için bir kere şunu övünerek söyleyeyim. 100.'yü yaptık Temmuz ayında. Bu cumartesi pazarda 101.'yi yapacağız. Yani 9 yıldır kesintisiz olarak her ayın 1. cumartesi pazarı yaptığımız bir araştırma dizimiz var. Ve her ayında bir konusu var. Dolayısıyla bizim elimizde Türkiye insanı üzüntüsünü nasıl yaşar? Kimler doğaya sarar, kimler içkiye vurur, kimler höykürür araştırması da var. Türkiye insanı belirsizlik dediği şeyle nasıl mücadele eder? Araştırması da var. Türkiye insanı lider dediği ya da kabul ettiği, güvendiği markadan ne bekler, nasıl bakar meselesi de var. Türkiye insanı gelecekten ne anlıyor, nasıl tahayyül ediyor? Araştırması da var, var oğlu var. Şimdi dolayısıyla bunların bir her sene için bir kavramsal çerçeve çiziyoruz. Bu sene şunların peşinde olacağız diye. Sonra dönüp bir akademik dünyaya ya bu konularda çalışan akademisyenler var mı diye soruşturuyoruz. Dünyada bu konuda yapılmış şeyler var mı diye bakmaya çalışıyoruz. Ama kim hazırlarsa hazırlasın hep en sonunda şöyle bir şey yapıyoruz. Örneğin dün yaptığımız gibi bu hafta sonu yapacağımız araştırma için. En sonuna geldiğinde cümle cümle kelime kelime. Çünkü 58 milyon insanı temsilen gideceğinize göre demek ki %7-8'inin okuma yazma bilmeyen insan olacağını biliyorsunuz baştan. Doğru gittiyseniz, Türkiye demografisini temsil eden doğru 5400 kişiye gittiyseniz %7-8'inin okuma yazması olmayan insana olması lazım. Dolayısıyla onların anlayacağı kelimeler, yani cinsel tercih mi diyeceğiz, cinsel yönelim mi diyeceğiz? Kelimeleri dahil tartışıyoruz. Veya toplumun belli kesimlerinin, belli kümelerinin duyarlılığına değen bir laf mı bu? Hani duygusal tepkiye mi dönüşür cevap yoksa gerçekten kanaatini mi söyler, çek etmeye çalışıyoruz falan. Her şey ama yine tabii hata yapıyoruzdur ama sonunda en son noktada bunu bile çek etmeye çalışıyoruz. Bir de haftanın gündemi, haftanın gerilimi içinde bazı sorular, bazı kelimeler ters gelebilir veya tam cuk oturuyor olabilir konu. Yani örneğin bu hafta yapacağımızda işte 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümünü tartıştığımız bir ortamda devlet böyle meselelerde ne yapsınız sormamak olmaz. Ama bunu sorarken hangi kelimeyle soracaksınız? Sivas'ta sorarken Madımak'ı yaşamış insanlara hangi kelimeyle sorarsanız doğru olur? İstanbul'da bütün meseleleri hiç yaşamamış, farkında bile olmayan bir insana sorarken nasıl fark olur bile kale almak zorundasınız gibi bir sürü teknik gerekliliği var meselenin. Biz de işte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kabaca yöntem bu.
Ya Sivas olaylarını anmada olay denmesiyle katliam denmesi aynen arasında öyle. Ne kadar büyük fark çıktı değil mi?
Yani... Aynen öyle, aynen öyle. Ama tabii şöyle bir meselemiz var. Biz de ülkenin birçok siyasallaşmış kültürel ve toplumsal problemi var. Dolayısıyla güncel siyasetin ürettiği duygusal ambargoların içinde bunları tartışıyoruz. İşte bu olay mı katliam mı kelimeleri de o. Doğrudur yanlıştır sana bana göre ayrı konu. Ama sonuçta insanların o duyarlılığı varsa onu da kale almanız gerekiyor. Şöyle örnekler yaşadık mesela. Yani bu hani biraz da gülümseyelim diye söylüyorum. Bağdat Caddesi'nde bir eve gitmişiz ve doğal olarak hani karşımızdaki insan tahmin edileceği üzere üniversite mezunu bir kadın. İşte orta yaşın üzerinde. o kadar öfkeyle anketörü kovmuş ve ofise de telefon açıyor ki nasıl böyle bir şey yaparsınız? Söylediği şey şu: efendim soru cevap seçenekleri içinde fikrim yok seçeneği varmış. Nasıl fikri olmaz bir insanın? Böyle bir seçeneği nasıl koyarsınız diye fırça attı bize. Şimdi böylesi de var. Tam tersi, ya evladım bak zaten yufka yapıyordum saçta, otur yufkanı ye ama bu soruları ben gerçekten bilmiyorum diyen teyzemiz de var. Yani ama sonuçta hepsinin o ankette temsil edilmesi lazım. Doğru yapıyorsunuz, yapmayı hedefliyorsanız.
Çok sorun var ama hemen yeri gelmiş gibiyken şunu soracağım. Şimdi nasıl fikrim olmaz diyen kişinin sertliği de çok acayip değil mi?
Tabii.
Şimdi biz eğitimli, bilgili ya da bu tip insanların biraz daha hoşgörülü ve dünyayı görüyor olmasını bekliyoruz ama gördük ki her şekilde, işte her gün Twitter'da görüyoruz ne kadar bağnaz aslında, ya da tabii, şimdi o hanımefendi için söylemiyorum ama ben izlerken kendi arkadaşlarımın öyle olduğunu düşünüyorum. Yani kendi görüşleri doğru ve başka hiçbir şey doğru olamaz doğru gibi. Yani en azından değil, belki de öyle, gerçekten onun dediği doğru. Atıyorum mesela evrim vardır yoktur, yani buradaki doğruyu ne kadar tartışabiliriz değil mi? Evrim diye bir şey var mı yok mu demezsiniz. Evrim var diye ben ısrar edebilirim. Ama kendi gerçekliğinde 30 yaşına gelmiş ve evrim yoktur teorisiyle yetişmiş bir takım insanlar var. Yani Türkiye'de aynı Osmanlı İmparatorluğu şimdi, gibi aslında belki. Hep saray tabii, üzerinden konuşmamak lazım. Bir koca bir imparatorluk.
Aynen öyle. Yani dedim ya, bir kere burası 82 milyon ve 780 bin kilometre kare. Kendi hani işte Gayrettepe Levent hattından ibaret değil her şeyden.
Nasıl
hani
iletişim kere bunu, kuracağız? Ha, yani sorun biraz o.
Burada biz geçen yıl öğrenme üzerine, yani öğrenme ya da öğrenmeme. Yani hani teorik olarak ne deniyor? Efendim işte çocuk elini kızgın sobaya değirince öğreniyor ve bir daha da kızgın sobaya değirmiyor. Kırmızı ışıkta geçince ya da alkollü araba kullanınca da ceza ödüyorsanız yakalanınca, ama kullanmaya devam ediyoruz yeri geldiğinde. Niye öğrenmiyoruz? Ya da neleri öğreniyoruz, öğrenmiyoruz. Şimdi bunun tabii hani bir toplumsal bütünü sözünü ettiğim meselelerden yola çıkarak tartışma buraya geldi. Ve sonunda biz öğrenme üzerine bir araştırma yaptık. Anket metoduyla değil elbette, o derin görüşme dediğimiz başka bir yöntemle. Temel bulgumuz şu: yani öğrenme üzerine zihin haritamız, beynimizde nasıl bir şey çalışıyor diye. Temel bulgumuz şu: bir kere merakla öğrenmiyoruz. Hobi olarak öğrenmiyoruz. Zevk için öğrenmiyoruz. Türkiye insanı için öğrenmenin iki tane temel güdüsü var: zorunluluk ve yarar.
Ya.
Şimdi dolayısıyla zorunluluk ne? İşte ya öğrenciyseniz sınavı geçmek için öğrenmeye çalışıyorsunuz, ya da yararda da olduğu gibi aynı zamanda meslek tarafıyla da ilgili, hem zorunluluk hem yararınız olduğu için mesleğinizle ilgili şeyleri öğrenmeye çalışıyorsanız, terfi etmek istiyorsanız ya da işte başarılı olmak, kariyer yapmak istiyorsanız vesaire gibi. Onun dışında hani bir hobi olarak okuyup öğrenmek, zevkle okumak ya da merak, haz, keyif gibi dürtüler neredeyse yok, birincisi. İkincisi, aynı benzer bir süreci düşünme meselesi üzerine çok şey yaptı. Yani Türkiye insanında düşünme niye yok? Ya da hani analitik düşünme, düşünme derken kastettim hani muhakeme yeteneği. Dün seninle telefonda konuşurken de temel meselelerden biri bu. Muhakeme etmiyoruz meseleyi. Tam da senin sözünü ettin, o çevrenin de tepkisi o. Yani acaba demiyoruz hiçbir şeye. Bir kategorik kabullenişimiz var. Bir eğitim sistemi tabii. Bütün eğitim sistemimiz ezbere dayalı bir kere. Okullardan başlayarak 6 yaşından itibaren hep bu sınav ve çoktan seçmeli sınav bir kere her şeyden önce. Dolayısıyla hep kısa yoldan, o dört tane seçenekten hangi olmaz iki taneyi işaretleyip dışarı atarsam öbür ikisinden birini de işte bir ezber kısa yol metoduyla falan. Şimdi bütün sistem bunun üzerine kurulu olduğu için beynimiz bir kere böyle biçimlenip geliyor. İkincisi, kutuplaşma diye bir hikayemiz var.
Evet ya.
Çok az insan belki önemsiyor ya da sadece siyasi tarafını, siyasi katmandaki kutuplaşma konuşuluyor ama toplumsal ve kültürel kısımdaki kutuplaşma, özellikle hayat tarzları kutuplaşması üzerine olan kutuplaşma o kadar sert ki. Dolayısıyla evrim meselesini gerçekten bir bilimsel gerçeklik bu mudur değil midir tartışmasından daha çok ülkenin güncel iktidarı, güncel iktidarının söylemleri, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarının da ürettiği duygu hali içinde tartışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir duygu hali, iklimi olmasaydı ortalıkta belki o arkadaşlarından daha sakin bir yerden konuşmak da mümkündü. Yine tabii ki onlar evrim diyecekti. Ayrı konu ve doğru olan da bence de o zaten. Ama bunu daha makul bir zeminde ve daha makul sesle, cümlelerle tartışabilecekken bugünkü zihni iklimin, atmosferin içinden konuşuyor olmanın getirdiği bir ruhi ve zihni engellerimiz var. Türkiye'de gelinen noktada kutuplaşma giderek gettolaşmaya dönüştü. Yani ayrı gettoların içinde o getto illa coğrafi mekan olmayabilir. Hani hep deniyor ya Levent'le Başakşehir, doğru. Hiç araştırma yapmadan şimdi seninle otursak Levent'te kimler yaşıyor, Başakşehir'de kimler yaşıyor, temel demografisini aşağı yukarı yazabiliriz. Ama bir yandan da işte Twitter'da da gettolarımız var ya da Instagram'da da ya da medyada da. Sana ilginç bir şey söyleyerek bitireyim. Biz çok uzun zamandır bu sözünü ettiğim konuda araştırmalarında yaş cinsiyetin dışında böyle işte etnik aidiyet, dindarlık seviyesi gibi çok geniş bir demografik şey kullanıyoruz. Demografik veri olarak akşamları haberleri hangi televizyon kanalından dinliyorsun sorusunu da kullanıyoruz artık. Yani NTV ya da işte Kanal D ya da ATV ne kadar izleniyor bulmak için değil. ATV'den haberi dinleyenlerle Kanal D'den haberi dinleyenlerin diyelim bu meseleye bakışındaki farkın ne olduğunu bulmak için izliyoruz. Çünkü siyasi kutuplaşma öyle bir yere geldi ki oğlunuz için ideal meslek diye sormuşuz. Yani çocukların eğitimiyle ilgili bir araştırma konusunda. Oğlu için tabii ki bugünkü hallerinden söz etmiyorum. Araştırmayı yaptığımız 4 sene önceki hallerinden söz ediyorum. O araştırmada haberi ATV'den dinleyip de çocuğum asker olsun diyen bir kişi bile yoktu. Ya da CNN'den haberi dinliyorum deyip de çocuğum polis olsun diyen de bir kişi yoktu. Bugün her ikisinin izleyici profili değişti falan ayrı konu ama şimdi bu çok çarpıcı yani ülkenin geldiği ruh halini göstermesi açısından.
Vallahi şahane örneklermiş. Peki NTV'deki programınız başka bir kafa mıydı?
Başka bir, son bir yılda yaptığımız başka bir kafaydı.
Evet, devam ediyor mu?
Bilmiyoruz ama şu anda en azından devam etmiyor.
Neden?
Haziran'dan beri. provokatif bir soru oldu ama
evet,
vallahi bilmiyorum. Yani Haziran 23 Haziran seçimlerinden 3 gün önceden itibaren o program veya işte NTV'deki konuşmalarımız şimdilik gündemde yok. Evet. Nedenini bilmiyorum. Bana yapılmış bir açıklama da yok.
Ama konuda güzel bildi değil mi? Yani bayağı tutturdu
evet, tam,
zaten
tam.
Çok konuşuldu.
Ya şimdi tabii yani çok gururlandığımız işlerimiz de var elbette. Yerin dibine girip ulan yer yer olsa içine saklansam dediğimiz şeyler de var elbette. Ama bir tek şunu söylemek isterim dinleyicilere. Şimdi araştırma denen şey ya da hele bu tür seçim araştırması denen şey böyle gözünüzü kısıp bir atış tahmin falan değil. Bir ölçüm yapıyoruz biz. Ve de ölçümü seçimden 7 gün önce yapıyorsunuz. Yani cumartesi pazar yapacağımıza göre seçimin olduğu pazardan bir önceki pazar yapıyorsunuz. 7 günde çok şey değişebilir. Bir yolu bu. Örneğin 7 Haziran'dan 1 Kasım arasında olduğu gibi. Gerçekten yanlış örnekleme gitmiş olabiliriz. Gerçekten insanlar bize doğruyu söylememiş olabilir. Biz hesap kitap yaparken yanlış yapmış olabiliriz. Bütün bunlar mümkün. Araştırma denen şey sonuçta seçim sonucunu tahmin etmek değil. Bir trendin, bir tercihler eğiliminin nereye doğru olduğunu söylemek. Onun için tam bilmek bilmemek meselesini o kadar da doğrusunu istersen önemsemiyoruz belki ama yine de tabii ki ben işte sonuçta kamuoyunun tepkisine bakarak demin dediğim gibi böyle yerin dibine girsek, saklansak, yok olsak dediğimiz dönemler, işlerimiz de var. Ama çoğunlukla da hani başarımız var. Bu seçimde özellikle onun örneklerinden birisi oldu.
Türkiye'nin duygu durumu nasıl şu anda sizce?
Tedirgin. Tabii ki bir kere hep altını çizdiğim gibi yani 82 milyon ya da 18 yaş üstü 58 milyon insandan konuştuğumuz için 58 milyonun ortak bir duygusundan söz edemeyiz belki. İşte kutuplaşmalardan dolayı olan var, kültürel kimliklerden dolayı yani hayat tarzımız veya etnik aidiyetimiz veya din inanç kümelerimiz veya dindarlık seviyemiz gibi bir sürü ya da gelir sınıf, ekonomik sınıfımızdan dolayı gibi birçok belirleyici şey var. Onun için farklı kümelerde farklı duygular öne çıkıyor olsa da ortak duygu halleri olumludan daha çok olumsuz. Yani tedirginlik, gelecek korkusu örneğin. Gelecek algımız kısalıyor mesela. Evet, yani 4 sene önce, 4 sene önce yaptığımızda ilk kez ki bir akademik araştırma bile yok Türkiye'de bu konularda. Yani bizim yaptığımız o 100 araştırmanın önemli bir kısmı Türkiye'de hiç akademik dünyanın da ilgisini çekmemiş meseleler de 11 yılda ortalama ve %25'i toplumun gelecek deyince 36 aydan daha kısa, yani 3 yıldan daha kısa bir zaman tahayyül ediyordu. Değişen şey, geçen yıl bunu tekrarladığımızda 3 yılda bir yapıyoruz. Bir, 11 yıl olan ortalama gelecek 10 yıla düşmüştü. İki, asıl önemlisi ülkenin 1/3'ü, %35 insan gelecek deyince 3 yıldan daha kısa vadeli düşünüyor demek. Çünkü geleceğe güvensiz bakmak, tedirginlikle bakmak, gelecek güvencesi hissetmemek. Örneğin şimdi böyle işte Z kuşağı gibi böyle çok şey hoş ithal kavramları çok seviyor bizim iş dünyamız falan. İşte yönetime katılmak istiyor bu yeni gençler de falan filan diye bir efsaneye inanıyorlar. Batıdan alınmış, rasyonel bireylere göre kurgulanmış modeller bunlar. Ben de anlatmaya çalışıyorum ki şirketlerde bu gençlere önce iş güvencesi vermeniz lazım. Dolayısıyla yönetime katılmak istemiyor değil ama önce kendini güvende hissetmek istiyor. Dolayısıyla ülkenin %55'i gelecek güvencesi arıyor. Ya da gençlerin 1/3'ü önce bir girdiği işten atılmayıp batılmayacağı üzerinden bakıyor meseleye. Sonra yönetime katılmak, tatmin vesaire. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla böyle kaygılı, dolayısıyla bir bekleyiş var. Ama bir yandan da yine bir başka araştırmadan söz edeyim sana. Bunca kutuplaşmanın içinde hiç mi ortak noktamız kalmadı gibi bir araştırma dizisine başlamıştık. Evet, onun bulgularından bu bugünkü ruh haline dair kısmını söz edeyim. Öbür kısmını sen sorunca söylerim. Bugünkü Türkiye'yi ne tanımlar demişiz ve böyle 100 tane kavram var içinde. Olumlu da olumsuz da olan. Tüm kümeler, yani Türk, Kürt, AK Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren, üniversite mezunu, ilkokul mezunu, hiç fark etmiyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı. Tüm kümelerin bugünkü Türkiye toplumunu tarif eder diye işaretlemelerini istediğimiz 10 sıfat ya da tanıma baktığın zaman tümü olumsuz. Tümü. Yolsuzluk, yoksulluk, cehalet, işte adaletsizlik vesaire, ama tümü olumsuz. Bugüne dair. Dolayısıyla hani insanlar tedirgin. Biz toplumsal psikoloji üzerine senede bir kez mutlaka araştırma yapıyoruz. Özellikle seçimlerin ardından, peki hani şimdi seçimi de yaptık, beklentimiz neyi? Anlamak için toplumsal psikoloji üzerine çok fazla araştırma yapıyoruz. Yani sevinç, mutluluk gibi şeyler neredeyse %15-20'lerin içine sıkışmış durumda. Ya da kendinizi ne kadar mutlu hissediyorsunuz sorusuna ben mutluyum bugün arkadaş diyenler 1/3'ünün altında. Genellikle çoğunluk ahir eksiliği tam gri alanda, eh işte diyor. Hani bugüne de şükür diyor ya bizim insanımız. Öyle bir yerden bakıyor. Tabii ki şöyle de bir şey var. Gelir seviyesi olarak kendini hangi sınıfta görüyorsun? Hani yoksul mu, varlıklı mı falan gibi sorduğunuz zaman söyledikleri şeyle mutluluk arasında bir artı ya da bir vites daha mutluluk tarafa ağır basıyor. O da işte bizim o tevekkül, inanç, duygu dünyamızdan da ilgili bir şey. Hani yoksulum diyor ama mutsuz musun deyince de hani en mutsuz kümeden bir ötede hani işte ne mutluyum ne mutsuzum moduna geçiyor. Bir vites yukarıda söylüyor falan. Ama şu anda Türkiye toplumu bütün bu hem ekonomik krizin ürettiği bir durum var bir kere. Dolayısıyla işsizlik meselesi var. Enflasyonun ürettiği mesele var. İşte sokağa çıktığı zaman, pazara çıktığı zaman fiyatları görüyor. Ama bir yandan ekrandaki tartışmalara bakıyor. Dolayısıyla Türkiye toplumu şu anda gelecekle ilgili son derece tedirgin. İlla kötü olacak demiyor belki ama tedirgin bir bekleyiş hali diyelim. O 23 Haziran seçimleri özellikle, yani tekrarlanan seçim, belki biraz da 31 Mart'ta başladı ama bir miktar düdüklünün hani basıncını almak gibi, bir miktar hani ya seçim yoluyla da bir şeyler değişebilecek ya da ülkenin çok endişeli olan bizim akvaryum diyorum ben, eğitimli kesimlerinde falan bir umut yarattığı için biraz daha hani bir belli denge noktasına gelindi. Hani herkes şimdi bakıyor. Çünkü bu problemlerin siyaset eliyle çözüleceğini de biliyor. Yani kelimeleri benim babam, senin annen, aynı senin benim gibi kuramıyor olabilir ama bir huzursuzluğun olduğunu da hissediyorlar. Onun için genel olarak Türkiye toplumunun ruh hali huzursuzluk, tedirginlik, bir bekleyiş hali diyelim.
Bize ne birleştirir?
Adalet. Araştırma üzerinden söyleyeyim. O araştırma şöyleydi. Önce o 100 kavram üzerinden kendini tanımla demişiz. Türkiye'de herkes kendine aşık. Yani herkes, hiç tembelim diyen yok. Herkes çalışkanım diyor, herkes adilim ben diyor, ahlaklıyım diyor vesaire vesaire. E şimdi sana da sorsam en kötü huyun ne? Mükemmeliyetçi olmam diyeceksin. Herkese güveniyor olmam diyeceksin. Kimse tersini söylemiyor.
Çok iyi tanımışsınız beni diyormuş. Yani
herkes kendine aşık. Sonra peki bugünkü Türkiye'yi tarif eden, biraz önce söylediğim gibi hepsi negatif. Peki hayal ettiğiniz Türkiye nasıl bir yer olsun? Hangi 10 sıfattan tanımlarsınız demişiz. Bu kısmı ilginç. Bir, söylenen ilk 5 sıfatın hepsi soyut. Yani adalet, saygı, huzur.
Ay, tüylerim yani, diken diken oldu hani, ya.
Para, çok zenginlik, araba falan demiyor kimse. İki, daha çarpıcı olan şey şu. %70 insan adalet demiş. Sonra ikinci sırada %40 huzur geliyor. Daha da çarpıcısı şu. Türk veya Kürt, eğitimli veya eğitimsiz, Sünni veya Alevi, kadın veya erkek, %69'dan %72 arasında herkes adalet demiş. Sonra biz bu araştırmanın ikinci adımını yapma gereği duyduk. Ya adalet diyorlar da ne anlaşılıyor adaletten diye. Tabii ki şöyle şey, bir fark var. Şimdi kadınlara, gençlere gidiyorsanız örneğin, ben de varım. Benimle ilgili kararlara ben de katılmak istiyorum diyor. Katılım adaletini kastediyor. Anlattığı şey o. Hı-hı. Ya da işte yoksula gidiyorsanız bölüşüm adaletinden söz ediyor doğal olarak. Hani iş, tabii, istihdam, güvence, ev vesaire diyor. Kürtlere gidiyorsanız tanınma adaleti diyor. Ya bu ülkede ben de varım kardeşim. Hı-hı. Varlığımı tanıyın demeye çalışıyor. Ama herkes adalet diyor. Dolayısıyla ikincisi, başka bir araştırmadan yine sana bir başka örnek. Çünkü Türkiye toplumunun bugün ne istiyor ve gelecekte nereye doğru gitmek istiyor ya dair bunları önemsiyorum. Herkes yanlış tahayyüllerle bir takım tartışmaları yapıyor. Yani bu ülke bunu hak ediyor da hak etmiyor da falan gibi. Şimdi sorduğunuz zaman diyelim Avrupa Birliği'ne üye olalım mı olmayalım mı gibi. Güncel siyasetin de etkisiyle iner çıkar vesaire ama bir %25 ne olursa olsun üye olmayalım arkadaş diyen insan vardır. Ama milliyetçi fikirleriyle, ama şu ve bu sebeplerle bir %30-35'lerde de mutlaka girmeliyiz diyen insan vardır. Aradaki o gri alandakiler de güncel siyasetin etkilerine bağlı olarak işte bir tarafa bir tarafa meylederler falan. Ama soruyu böyle değil de şöyle sorarsak, Türkiye nasıl bir ülkeye benzesin? Hayal ettiğiniz bir şey söyleyin dediğiniz zaman bu ülkenin insanlarının %64'ü bir Batı ülkesi ve Avrupa ülkesi söylüyor. Rusya demiyor, Arabistan demiyor, İran demiyor, Lübnan demiyor. O geri kalan 35'in de zaten 29'u biz bize benzeriz kardeşim ne başka ülkesi diyen. Ama %64 insan bir Batı ülkesi söylüyor. Batı derken kastettiği şey kuralları, hukuku, medeniyet, ekonomisi ama düzeni olan medeniyet, bir medeniyet tercihi. Dolayısıyla Türkiye insanı hani dindar ama bilmem ne, %70'i sağcı ama falan. Bütün bunlar palavra. Böyle değil. Böyle değil ve tercihler de bu yönde değil.
Belirsizlik ama, yorgunluğu içindeyiz.
Tabii ki. Aynen öyle. Ama en büyük hasretimiz de bu belirsizlik altında iş yapma kapasitemiz. Evet. Ben bütün bunu şirketlere bunu anlatıyorum ya. Yani bugün Şıkırt Bank'ın Levent Şube Müdürünü alsak, Kanada'da muadili bankanın genel müdürü yapsak ya da işte Türkiye'de olan şirketlerden diyelim Unilever'in buradaki bir brand manager'ını alsak, Norveç'te Unilever'in CEO'su yapsak, fasulye kırar gibi yöneteceklerinden eminim. Yani Norveç'te ya da Kanada'da belirsiz ne var? Yani yarın sabah döviz kuru %40 oynar mı? Ülke savaşa girmiş olur mu? Siyaseten birbirimizi boğazlamaya başlamış olabilir miyiz? Bu sabah 140 kişi birden mi tutuklandı yine? Ya da bir yerde bomba mı patladı? Belirsiz olan ne var Kanada veya Norveç'te? Dolayısıyla Türkiye'nin gençlerinin, iş insanlarının, iş yöneten insanları, siyaset yöneten insanları hepimiz için bu belirsizlik altında yaşamak gibi bir DNA'larımızı silmiş bir meleke var. Burada mesele bu maharetimizi kurumsallaştırmak, bilgiye çevirmek. Bizimkisi şu anda içgüdüsel tepki. Yani enflasyon diye düşün. Ben işte 83'ten 2002'ye kadar genel müdürlük yaptım. Hani tarif var bu konuda tarafını saymasak bile. Sanayi şirketlerinde sonuç olarak. Yani yatırım yaptık da gemiye makinaları yükledik Manchester'dan. Gemi Cebeli Tarık'tan geçmemişti. 40 lira olan dolar 70 lira oldu. Patron aile bana dedi ki söyle gemiye geri gitsin, yapmayız bu yatırımı. Şimdi bu ortamları hepimiz yaşadık geldik ve hala da bugün de benzer belirsizliklerle yaşıyoruz. Yani Suriye ile ne olacak, Doğu Akdeniz'de ne olacak, Avrupa Birliği ne olacak, yarın siyaset ne olacak, demin dediğim gibi. Bütün belirsizlik altında ama hepimiz kendi bireysel hayatlarımız için umutsuz değiliz ki. Ülke hayatı için umutsuzuz ve tedirginiz. Bütün bu tedirginliğe, umutsuzluğun içinde her birimiz kendi bireysel hayatlarımız için formal informal, legal illegal, ahlaka uygun değil ama mutlaka bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani bir ülke düşün ki işte imar affı diye bir şey çıktı ve hükümet övünüyor 10 milyon insan başvurdu diye. Yani. Kimse şunu sorgulamıyor ya, oturduğumuz her 4 evden birisi kanun dışıymış. Evet. Ve buna senin evin benim evim de dahil. Yani sanma ki bu 10 milyonun hepsi sadece AK Partililer. Yani dolayısıyla şimdi böyle bu koşullarda yaşamaya alışmışız. Onun için bireysel hayatımızdaki ne kadar sorun çözücüysek, ne kadar umutluysak, ortak hayata dair umutsuzuz, tedirginiz, kaygılıyız vesaire. Ve giderek bu tabii şizofrenikte bir durum yaratıyor. Hı. Yani evin içinde sen çoğulcusun, umutlusun. Kayınvaliden belki çok dindar, ondan bir meselen yok, samimi inançlı diyorsun. Belki kayınbiraderin Kürt, onlara samimi Kürtler diyorsun. Ya da AK Parti'ye oy veren kayınpederinden itişmiyorsun vesaire. Ama sokağa çıkıyorsun, bütün Kürtler bölücü mü, bütün AK Partililer şeriatçı mı, bütün solcular ahlaksız mı? Başka bir kodlamayla davranmaya başlıyorsun.
Tanışıklık gerekiyor, evet.
Evet, temas gerekiyor, tanışıklık temas gerekiyor vesaire vesaire. Dolayısıyla Türkiye insanının hasletleri de var ama kaygıları, korkuları da var. Şu anda hani demin dedin ya, duygu hali, tedirginlik kadar kaygı ve korku tarafı da bir başka gerçeklik.
Mesele sanki çok uzun sürmesi. Yani bu kriz dönemlerinden bir şey öğrenme meselesi mesela. Biz gazetelerde bunu, ya ben, biz demeyeyim, şahsen bir avantaj olarak görürdüm. Mesela bir olay anında izinli olmayı istemezdim ben. Hani Mısır Çarşısı saldırısında ya da işte Gezi olayları ya da şurada burada ben gazetede çalışmayı hızlı yapabiliyor muyuz, doğru algılayabiliyor muyuz? Yani onu bir eğitim olarak görürdüm. Ama hayatımızda bu o kadar uzun sürdü ki. Mesela sizin dediğiniz şey bende kızgınlık yaratıyor. Ailede mutlu olup da ülkeye sürekli endişelenmek. Tabii. Yani diyorum ki bunu bana nasıl yaparlar? Yani 15 Temmuz gecesi benim hani vücuduma kanser aldıysam, vardır ya öyle hücreleri evet, öldürüyor. Bir olay olur da sen bilirsin evet, ki o olay seni çok derbeder etmiştir. Ya bunu bize nasıl yaparlar diyorum. Yani kime kızacağını bilmiyorsun, ne olduğunu anlamıyorsun. Ve kucağımda bir çanta, içinde çocukluk albümümü ve pasaportumu koymuşum. Yani ne yapacağımı bilmiyorum ve iyi ki bebeğim yok diyorum. Yani şimdi bu...
Ortak ufku kaybettik.
Çok kötü problem bir orada. Duygu.
Ortak ufku kaybettik, evet, evet. Ve bu siyaset marifetiyle oldu. Bunun sadece şu parti bu partiyle ilgisi yok. Tabii ki burada ülkeyi yönetenlerin payı çok daha büyük, doğru. Ama bir yandan da gündelik, yani bir kere bütün bu hikayeyi, yani yaşadıklarımızı ve etrafımızda olup bitenleri ya da işte bu yayını yaptığımız podcast denen bir şeyin ortaya çıkması, bütün bu hikayenin elbette bir siyasi okuması var ama herkesin ıskaladığı başka bir şey var. Yaşadığımız bir çağ değişimi. Yani iş yapma biçiminin, üretim biçiminin değiştiği, dolayısıyla bütün hayatın, örgütlenmenin, hukukun, devletin, siyasetin, her şeyin değişmekte olduğu bir zaman aralığı bu. Türkiye bunu, bu böyle bir, dolayısıyla ben küresel arabuzul dönem diyorum bu döneme. İnsanlık çünkü bu yeni hayatın ne iş yapma modelini tam geliştirebildiği, devlet modeli zaten yok, hukukunu henüz geliştiremedik insanlık olarak vesaire. Ama bir yandan da problemler giderek karmaşıklaşıyor. İşte iklim değişikliğinden, çevre meselesinden, dünyanın ısınmasından, göçmenler meselesinden vesaire. Bir yandan da problemler eski problemlerin üzerine de katman katman ekleniyor. Dolayısıyla karşı karşıya olduğumuz bu hikayenin bize özgü bir tarafı da var elbette. Hem biz bunu yaşıyoruz ama biz... Türkiye özellikle bugünkü bu senin de altını çizdiğin 15 Temmuz gecesi duygu halleri dahil yaratan şey, Türkiye bir yandan sanayi toplumu olmanın, yani kalkınmanın ve modernleşmenin ya da toplumsal dönüşümün, hı hı, yani eğitim, sağlık, hukuk gibi temel kurumları oluşturmanın başardıkları var, başaramadıkları var. Hala laiklik meselesinde bile geceyle gündüz kadar farklı bakış var. Daha sanayi toplumu olmaya çabalayan diyelim Kırşehir ya da Artvin ya da Ağrı var. Hala Ağrı'daki ya da Kırşehir'deki amca devlet yatırım yapsın ki oğlu iş bulabilsin diye bekliyor. Ekonomik aktörler yeterince güçlenmemiş vesaire. Daha hani kadın haklarından önce, daha önce oğlunun iş bulması ve dumanını tüttürmenin, karnını doyurmanın peşinde. Ama bir yandan da İstanbul'da biz özgürlük diyoruz, işte küreselleşme diyoruz, bilgi toplumu diyoruz vesaire. Dolayısıyla Türkiye hem sanayi toplumu olmanın hem bilgi toplumu olmanın bütün bu süreçlerini aynı anda yaşıyor. Ve de hala temel kurumsal meselelerde bir ortak dünyaya bakmıyor, ortak ufka bakmıyoruz. Eğitim meselesi öyle. Yani ya işte eğitim. Sayın Cumhurbaşkanı bile hala imam hatipler diyor. Yani şimdi halbuki ama bugün ne sosyal medya hala ders kitaplarında var, ne podcast var, ne işte robotik üretimler var. Bütün bunlar dünya neleri tartışıyor, biz neleri tartışıyoruz gibi bir durumdayız. O zaman ne oluyor? Fransa'daki insanlar bütün bu çağ değişimini iki şiddetinde deprem gibi yaşıyor. Biz 8 şiddetinde deprem gibi yaşıyoruz. Kesinlikle. Bir de bunu böyle bir iktidar dönemiyle, yani her şeyi merkeziyetçi, her şeyi Ankara'dan bir siyasi tahayyül çerçevesinde bütün sokağa, bütün gündelik hayatı yönetebileceğini düşünen bir bakış açısıyla yönetim içinde geçirdiğimiz için sarsıntımız daha sert oluyor ve de kadim problemlerimiz var. Yani Aras Yumul Hoca'nın tanımlamasıdır. Türkiye markasının altında alt markalar olarak sorunlarımız var bizim. Yani güneş, kum, deniz diyoruz ama marka sorunlarımız var. Yani düşünsene 60'larda Türkiye'de gazetecilik yapan bir İngiliz. Bugün geri gelse baksa ya 60 yıldır bu Türkler yeni anayasa konuşuyor, laiklik tartışması konuşuyor, Kürt meselesi konuşuyor. Çözmeden devam ediyoruz. İşte Alevilerin Diyanetlik temsil olsun olmasını konuyor vesaire. Şimdi dolayısıyla her bir marka haline gelmiş sorunlar ne oluyor? O sorunlar o toplumsal kesimin devletle arasındaki bir gerilimi, hak talebi iken yaşanarak her gün gündelik hayatın bütün hücrelerine sirayet ederek artık toplumun da kendi iç gerilimi haline dönüşüyor. Bugün yaşadığımız şey de o. Eğer bunu bir de bu lümpenleşmeyle, kutuplaşmayla, korku politikalarıyla daha da provoke ederseniz işte bugünkü gibi böyle bir hani 15 Temmuz gibi bir meseleye bile ortak tepki verememek ya da Doğu Akdeniz'deki çıkar meselemizi bile savunamamak, haklıyken haksız olmak gibi ya da Suriyeliler meselesi gibi hemen ya da evrim meselesi gibi hayatın her alanında taşıyorsunuz o gerilimi yeniden yeniden yeniden. Dolayısıyla ortak ufka kaybetmek problemimiz var. O nedenle her şeyden önce bugün Türkiye'nin nasıl meselesi bir arada yaşamak.
Evet.
Yeniden bir arada yaşamayı inşa etmek. Yani ortak hukuku, ortak geleceği, ortak ütopyayı, hayali inşa etmekte bir mesele var. Ve ne yazık ki bunu siyaset dışında bir yolla yapamayız. Ama şu anda da var olan siyasi aktörler içinde de bunu yapmaya talip kimse de yok. Aksine var olan gerilimden besleniyorlar.
Evet, şahane özetlediniz ama bu bireysel olarak. Ay hiçbir şey söyleyemiyorum bile. Sadece şunu söyleyebilirim. Sevinç bize nasıl etkiler? Şunu düşünerek sordum mesela. İkinci seçimde Sayın İmamoğlu yeniden kazandığında ben İstanbul'da olamadım. O gece Antalya'ya uçmak zorundaydım. İşte oyumu verdim, gittim. Ve insanları sosyal medyadan izliyorum. Antalya'dayım. Ve o kadar çok sevinen insan gördüm ki birden. Evet. Ve o bana nasıl iyi geldi ve bir hashtag yaptım. Sevinen insanları izlemek çok güzel bir şey. Yani evet. Gerçekten uzun zamandır öyle bir toplumsal durum görmemişim gibi hissettim. Doğru. Yani artık ne maçlarda birleşebiliyoruz, ne Erevizyon'da, ne bir şeyde. Tabii. Hani eskiden öyle daha bir ortak durumumuz
yani
vardı.
İşte kutuplaşma ve giderek getolaşma bir kere onu yarattı. Bir, iki, bunun bir başka sonucu oldu. Ülkenin, yani bu yine AK Parti'nin ve iktidarın tercihleriyle ve yürüttüğü dille özellikle ve yürüttüğü evet. politikalar nedeniyle böyle gelişti. Başlangıç noktaları bir sürü ayrı tartışma yapmak mümkün elbette ama sonuç olarak ülkenin entelektüel kapasitesinin yüksek olduğu, ülkenin yönetim kapasitesinin yüksek olduğu, hem gelir bakımından hem eğitim bakımından ülkenin en iyi kesimleri, bizim bir hayat tarzları modellememiz var. Onun içinde endişeli modernler diye tanımladığımız kesim.
O kavram size mi ait?
Bize ait. Evet. Onun mucidi biziz. Evet. Telif hakkı da bize ait. Çeşitli kopyaları olsa da. Dolayısıyla bu insanlar iktidarın bu dinli referanslı söylemleri, örneğin sigara yasağı meselesi ya da alkol kısıtlamaları meselesi. Eğer iktidar alkol kısıtlamaları yasasını ya da uygulamalarını gelecek nesillerde çocuklarımızın sağlığı diye bir dilden anlatsaydı kamuoyuna hiçbir tabii. gerilim olmayacaktı.
Tabii.
Hiçbir gerilim olmayacaktı. Evet, hepimiz sen de ben de biliyoruz ki İsveç'te daha sert bu kurallar. Ama bunu dini referanslı bir yerden kullandığı zaman sen ben bile ölen ne oluyor diyoruz. Dolayısıyla buna benzer en basiti bir de hani daha görünür böyle televizyonlardan işte daha ağır sözlerle şey olunca ülkenin belli bir kesimi hayatın dışına çıktı adeta. Yani zaten ne kamu ne yerel yönetimler onları istemiyor. Özel sektörün dışında yoklar. Yaptıkları her işte önlerinde engeller var. STK dünyası üzerinden siyasete ya da genel ülkenin haline müdahil olmaya çabaladıklarında özellikle Gezi'den sonra hain damgası ya da tutuklanmalara kadar giden başka uygulamalarla karşı karşıyalar. Dolayısıyla seçim yolu ve de giderek toplumdan da koptular korkuları nedeniyle. Korkularıyla gardıroplar o kadar çok saklandık ki bizim akvaryum diyorum ben. O gardıropların içinde işte sokaktaki herkesi kendimize düşman görmeye başladık vesaire. Halbuki ve seçim yoluyla da bu yoldan dönüşü yok ülkenin gibi de bir duygu haline gelmiştik. Dolayısıyla işte bir kısmımız Urla'ya gidelim şarapla emekliliğimizi geçirelim. Bir kısmımız yurt dışına mı taşınsak, çocukları bari yurt dışına yollasak derken bu yerel seçimler seçim yoluyla da bütün bu hayatın gidişine müdahale imkanı olabildiğini ve yeniden bu topluma güvenmemiz gerektiğini gösterdi. Belki o sevincin asıl kaynağı belki de değil, asıl kaynağı buradan neşet etti. Ama bir yandan da iyi bir şey oldu bence çünkü o sevinç gösterileri çok hani abartık yerlere de gelmedi. Çünkü bütün bu seçim yenilgilerinden sonra hep beraber özellikle tabii adayların dillerine de yansıyan biçimde ya muhafızkarım diyen insanları da anlamamız lazım. Kürtleri de anlamamız lazım gibi bir çaba, evet. dil çabası.
Evet.
O gece bile aman kimseyi ürkütmeyelim, hı-hı. yanlış şey yapmayalım çabası da değerliydi doğrusu. Dolayısıyla o tedirgin, korku yerine tedirgin Türkiye toplumunun duygu hali demem de buradan kaynaklanıyor. Yoksa seçimden önce sorsaydın korku derdim.
Hı-hı.
Halbuki bugün o tedirginlik birazcık törpülendi. Ya seçim yoluyla da bir şey olabiliyor. Evet. Şimdi bir bekleyiş var.
Hı-hı.
Aynı şeye AK Parti'ye oy verenlerde de var. Çünkü o insanlarda ya da kültürel kimliğiyle hareket eden ya da ülkenin bütün bu geriliminde bir kutbun parçası olan insanlar da gördüler ki bütün bu süreçlerde hukuk hepimize lazım. Günah korkusu yetmiyor bazı şeylere.
Evet.
Sadece ahlaki referanslar değil, hukuk gibi, hukukun üstünlüğüne inanç gibi, siyasetin de denetlenmesi gerektiği gibi gerçekliklerle herkes karşılaştıkça giderek aslında ortak noktalarımız var. Mesela sana çok tersten bir şey söyleyeyim. Hiç gündemde yok şu anda diyelim. Kürt meselesiyle ilgili açılımdı falandı filandı. Ama bunca tartışmadan sonra bile bugün iktidar karar verse ve şu işi çözelim dese ülkenin neredeyse 1/3 hazır.
Hı hı.
Çünkü yaşayarak, deneyerek, temas ederek. Çünkü bir yandan medya üzerindeki bütün tartışmalar, metropolleşmeyle aynı apartmanlarda, aynı mahallelerde bir araya gelmelerinde ürettiği bir başka değişim var. O yüzden umut verecek de çok kıpırtı var. Ama henüz ülkede de bu yolda tercihi konusunda önünde bir ortak ufuk olmadığı için var olan siyasetçiler de o ortak ufuk konusunda bir çaba değil, hep kendi kimlikleri üzerinden sadece bir tanımlı bir ufuk tarif ettikleri için henüz o ortak noktaya gelmedik ama insanlardaki temel bekleyiş o. O yüzden bir rahatlama, hafif bir rahatlama, yani düdüklü tencerenin gazını bir miktar almak dediğim şey de tam bu.
Çoğumuz barışmak istiyoruz
tabii
bence.
Canım.
Yani bütün iyiler biraz küskündür. Benim tabii. kitabımın ismi. Şimdi onun asıl başlığı, o başlığa neden olan başlık Türkiye'deki bütün gerçek iyiler biraz küskündür. Yani bir işi yapmak için sürekli ekstra çaba harcamak ve buna benzer yazıların olduğu bir kitabı düşünün. Türkiye'deki toplumsal şikayetlerimiz, işte adalet duygumuzun eksikliği. O kadar çok insan bana yazı yazdı ki her kesimden, yani ve herkes kendi küskünlüğünü anlatıyor. Bakıyorum çok farklı küskünlükler var.
Olmaz
ve hepsiyle de bir araya gelmek istiyorsun. Mesela ben bu İmamoğlu'nun kazanmasını sevinen insanlar derken kendime bir taraftan bir yere konumlandırmak istemiyorum. Herkesle dost ve gerçekten barışmak istediğimi söylemek istiyorum. Ama bir taraftan da haksızlığa uğrayan arkadaşlarım adına bir tarafta durma ve kendimi gösterme gerekliliği hissediyorum. Yani ben bu adaletsizliğe karşı çıkıyorum, buna karşı çıkıyorum diyerek kendimi saklamama ve kendimi ortaya koyma ihtiyacı hissediyorum. Yani benim ailem diyor ki yeter artık, yani bu konuda da görüşünü belirtme yani. Ama bir takım insanlara da biz de varız ve seni görüyoruz, senin yanındayız deme ihtiyacımız lazım. Gerçekten hepimiz barışmak istiyoruz. Yani ilerlemek istiyoruz.
Sana o zaman şöyle bir ipucu vereyim. Yani bir, bizim insanımız bir kere temasla bu güvenleri oluşturuyor. Temas illa hani el ele dokunmak olmayabilir. Yani televizyon ekranlarında senin söylediklerine de bakarak da olabilir. Yazılarını okuyarak da olabilir ama mümkünse fiilen de görerek, evet. Ama temastan. Bu markayla da böyle, bir siyasi liderle de böyle, senden de böyle. Ama duyduğu zaman ya işte bir marka çılgın bir reklam kampanyası yapıyor ya da bir vesileyle senin bir Instagram fotoğrafından tanışıp seni duyuyor falan. Bir bakayım diyor. O sadece o gördüğüyle, o kampanyayla bir kanaat oluşturmuyor. Bir bakayım diyor. O temas noktasından itibaren baktığı üç tane şey var. Bir, samimi sahici olacaksın. Bir kere. Yani gözlerinizle diliniz birbirini tutuyor mu tutmuyor mu? Yüreğinizden mi konuşuyorsunuz? Öğrenmiş bir şey mi söylüyorsunuz? Hepimiz
vücudu
nasıl
okuyor.
Tabii,
evet,
hepimiz
insanlar
nasıl hissediyorsak herkes hissediyor canım. Yani sokaktaki sen ben hissediyoruz da sokaktaki anlamıyor değil yani. Samimi sahici olacaksınız. İki, adil olacaksınız. Şimdi adalet ve adil meselesinde bir şey daha söylememe izin ver. Bu toprakların insanları, sen ben genellikle jargon olarak hak diye konuşuyoruz. İnsan hakları, işte hayvan hakları, kadın hakları vesaire. Bizim insanlarımız adalet demeyi tercih ediyor. Hak kelimesiyle ilgili bir meselesi var ve adalet derken aslında aynı şeyi kastediyor. Biraz önce de anlattığım gibi bölüşüm adaleti, tanınma adaleti, katılım adaleti diye kastettiği de hak aslında aynı zamanda. Yani sizinle temas kuran insanlara, diyelim bir markaysanız, yani aynı fiyattan satacak. Kayseri'de başka fiyat, İstanbul'da başka fiyat, Nilay'a başka fiyat, Bekir'e başka fiyat ya da başka hizmet falan değil. Adil olacaksın. Ama üçüncü başka bir şey daha var. Bizim insanımız kendi sınırlarını ve haddini biliyor aslında. Dolayısıyla siz onlarla beraber, onlarla yan yana olacaksınız ama dağın öbür tarafındaki vade dair de bir fikriniz olacak. Onlara rehberlik edebiliyor olacaksınız. Ya da o vaat dedikleri markaların ya da siyasetçilerin falan. Ama onların yanında ve onlarla yol yürüyorsanız o vaadinize inanıyorlar. Yoksa sadece böyle podcastlerden doğrusu şudur, artık çevreye çöp atmayın dediğiniz zaman kimse sizi takmıyor.
Evet, çok üst perde bir söylem zaten.
Aynen öyle. O yüzden o vizyona da ihtiyaçları var. Birisi o dağın arkasındaki kızıl elmanın ne olduğunu onlara anlatsın istiyorlar. Yol yürümek istiyorlar.
Evet.
Çünkü hani deniyor ya, Türk insanı değişime karşı mı? Yani muhafazakarlık meselesini dinden çıkarıp da birazcık bu değişim meselesi üzerinden konuşursak, Türkiye insanı aslında değişime müthiş açık. Yani bizim araştırmamız var. Ama bilinç olarak, ama duygusal olarak, ama eylemsel olarak. Ya işte telefon sahipliği ya da telefona adapte olmaya ya da sosyal medyaya adapte olmaya ya da internet bankacılığına adapte olmaya, yeni bir ürüne adapte olmaya bak. Onu bırak. Bu ülkenin son 40 yılda bile yetişkin nüfusunun %50'sinden fazlası göç etmiş. Hiçbir batı toplumlarında, hiçbir modern tarihte bu kadar büyük bir hareket yok. Son seçimde bile, yani 23 Haziran'da İstanbul'da oy kullanan her 100 insanın 9'u 2014 başkanlık seçiminde İstanbul'da değildi. Bu 9 insan niye geldi İstanbul'a? Yani garantici olsalar, kadere teslim bir zihin dünyaları olsa köylerinden çıkmazlardı, kasabalarından çıkmazlardı. Niye geliyor bilmediği bir coğrafyaya? Daha iyi bir hayat arzusunun peşinde koştuğu için geliyor. Değişime açık ama geldiği yer bir, onu dahi kabul edip etmemek konusunda tedirgin ya da sınırları olan ya da ön koşulları olan bir tavır içindeyse, hele içine alınmayacağı gibi de bir kaygı taşıyorsa daha öfkeli geliyor. Hani minibüse bineyim, bir de şöyle iki dirseğimi de çalıştırıp kendime bir oturmalık yer açayım deme tavrı. Ama geldiği yerde kendisine bir hani sıcak karşılama olacağından emin olsa öyle davranmasına bir gerek yok. Onun için Türkiye insanı değişimden yana, hiç değişime karşı falan da değil aslında. Sadece tedirgin, çünkü değişimin neleri değiştireceğini doğru anlatmadığınız zaman, işte Avrupa Birliği'nden diyelim, bütün beklentileri tabii ki ekonomi, hukuk, kurallar vesaire. Ama diyelim kaygıları var, kültürel, ne o işte efendim, ahlaki referansları var. Dinin bozulur mu, geleneklerin bozulur mu vesaire vesaire. Bu da çok anlaşılır. Polonyalılarda yok mu, Romanilerde yok muydu? Ama şimdi siz bunu sadece korkuya manipüle ederseniz, Avrupa Birliği gelecek sizin bütün ahlakınızı bozacak, bütün kızlarınızı da bilmem ne yapacak derseniz insanlar başka tepki verecek. Avrupa Birliği ile beraber hukuk, ekonomi, kuralları olan bir düzene geçecek derseniz başka tepki verecek gibi bir şey bu. Dolayısıyla Türkiye insanı böyle o anlamıyla muhafazakar falan da değil. Ve metropollü hayat özellikle, yani kırkent ayrımından daha ötede metropollü hayat zaten gerçekten birçok şeyi değiştiriyor. Onun için hani hep böyle gençler diye konuşuluyor falan ya da şirketler böyle hedef kitlede böyle bir sürü efsanelerin peşindeler. Ben diyorum ki yeni hayatın ritmine dahil olanlar olmayanlar diye bakın. Yeni hayat ritmi dediğim şey, yani işte internet bankacılığı yaptığınız, dışarıda yemek yemenin artık lüks olmaktan çıkıp olağan olduğu, illa lüks lokantaya gitmek anlamında söylemiyorum. Yani evdeki mutfak kültürünüzün, yeme içme alışkanlığınızın bile değişmekte olduğu başka bir dünya. Buna dahil olan çocuklar ister dindar olsunlar, ister olmasınlar, ister Kürt olsunlar, ister Türk olsunlar. Bu insanların hayattan beklentileri de başka bir şey, işten beklentileri de başka bir şey, din tanımları da başka bir şey, ahlaki referansları da başka bir şey. Onun için hayatı onlar biçimleyecek şimdi. Ve Türkiye insanı da o çocuklarına bakıyor aslında. Çünkü şununla bitireyim. Bizim çocuklar, hep şöyle bir jargon var aramızda. Efendim çocuklar için fedakarlık yapıyorlar. Yemiyorlar, yediriyorlar, içmiyorlar, içiriyorlar. Yapılan şey sadece çocuğu kendini kurtarsın diye fedakarlık değil. Aynı zamanda çocuk kurtulsun, beni de kurtarsın diye bir yatırım. Yani iktidar da anlamıyor bunu, muhalifleri de anlamıyor. Türkiye'de Kur'an kursu talebi, çocuklar dini referansları öğrensin, Kur'an okumayı öğrensin diye değildir. Ahlaki referansları öğrensin ki okumu kendini kurtardıktan sonra beni de unutmasın. Ataya saygılı, aileye saygılı insan olsun talebidir. Öyle gidip oralarda Kur'an kurslarını öyle siyasi ideolojik organizasyon haline çevirdiğiniz zaman onun öyle bir sonucu falan olmuyor yani.
Evet, bize güzel öğreticiler lazım diye anlıyorum. Anlayışlı.
Aynen öyle.
Değil mi? Yani öyle. Biz bir cahil lafını öğrendik maalesef.
Belki
yani
rol modelleri.
Çok ayrıştıran bir kelime. Yani cahilin, cehaletin çok kullanılması beni çok rahatsız etmeye kesinlikle başladı. Hemen ayrım. Siz hep dip dalgalardan bahsediyorsunuz. Göç onlardan biri. Metropolleşme. İşte aynen, bu aile işi. Peki biz bu verileri nasıl okuyalım? Yani sosyal medyadan gördüğümüz verileri, hayattaki verileri, onlar için böyle küçük formüller var mıdır? Yani yok
ya,
da olabilir ama.
Ya şu bir kere önce şöyle, bu sayılara, yani diyelim ki işte medyaya güveniyor musun? %20'nin altına düştü medyaya güven. %80'i aşkın insan artık medyaya güvenmiyor. Ama bu sayıyı şöyle yorumlamak da mümkün. Aslında sözünü ettiğimiz karşımızda 80 insan var medyaya güvenmiyor, 20 insan da var medyaya güveniyor değil. Sözünü ettiğimiz sen beniz. Yani ben güvendiğim diyelim T24'ten ya da senin podcastinden ya da işte şu kanaldan bu YouTuber'ın söyledikli 20'ye inanıyorum.
Evet.
Öbür taraftaki 80'i zaten izliyorum ama zaten güvenmiyorum. Belki de izlemiyorum bile. Güvenmiyorum. Yani demeye çalıştığım, bu tür veriler Türkiye dediğimiz bir meydana, bir toplumu anlatıyor. Ve hep unutmayalım ki o meydanın bir yerini, kulağınızı nereye diktiyseniz ya da toplumun bir parçasını anlatıyor. Ama öbürü de var hep. Yani bu veriler bir kere, o yüzden ikide bir tekrarlıyorum. Bu ülke 82 milyon ve 780 bin kilometre kare. O yüzden çok uçta insanlar da var. Çok daha makul yerlerde insanlar da var. Bir kere bu tür sayılara öyle bakmak lazım. İki, artık katmanlı bir yerden düşünmemiz lazım. Yani bugünün hayatında hepsi birden geçerli. Yani geleneksel medya, yine medya üzerinden gidiyor. Geleneksel medya öldü diyoruz. Evet, bir yandan evet. Ama bir yandan hala hayatımızda var. Televizyonlarda olacak ama bir yandan da işte YouTuber'lar, podcaster'lar, başka insanlar da olacak. Çeşitleniyor. Çoğalıyor. Yani A'nın yerine B geliyor diye anlamayalım. A ve B beraber gelişiyor diye anlayalım. Dolayısıyla bugünkü hayatı en iyi tarif edecek şey bizim eğitim sistemimiz, hani başlarda konuştuğumuz gibi 4 seçenek, 5 seçenek içinden tek doğruyu bulmaya dair. Halbuki bugünün hayatındaki evet, o 5 seçenek de doğru. Ama bir İstanbul'un bir mahallesi için doğru. Belki öbürü bir bölge ya da il için doğru. Belki öbürü bir sosyolojik küme için doğru. Ama hepsi doğru. Dolayısıyla bu çoğulculuğu, bu farklılığı nasıl bir arada bir ortak ufka bakar hale getireceğimize kafa yormamız lazım. Bu verileri de Bu sonuçta araştırma işiyle başladık, araştırmayla da bitirmiş olalım. Yapılan şey araştırmalar ya da bu tür sayılarda işte bir kan tahlili, idrar tahlili, tansiyon ölçümü gibi bakacaksınız bu sayılara. Şimdi tansiyonu koşarak geldiyseniz buraya geç kaldım randevuya diye ölçersem yüksek çıkacak. Böyle tam uyku modundaysanız ölçersem başka bir şey. Bunun yöntemlerine de kollamanız lazım. Dolayısıyla hani her sayı doğru değil bir kere. Ama doğru sayı diye ciddiye aldığınız sayıları bile anlamanız lazım ki ama başka okumalara, onları anlamlandırmalara ihtiyaç var. Hı hı. Bütün hikayeyi o %55 ya da %65 üzerine kurarsanız öbür %35 hayatta hep olacak ve varlar. Dolayısıyla bu tür verilerde bu %35'in duyarlılığı neymiş, bu 55'in 65'in duyarlılığı neymiş? Ben nasıl bir ama banka, ama siyasetçi, ama sivil toplumcu, ama işte senin gibi diyelim medya yazan, çizen, konuşan insan olarak bu 35'e duyurmak için hangi kelimeyi, demin dediğim gibi hak yerine belki onlara adalet derseniz daha iyi mesajını, kadın meselesini anlatabileceksin. Hı hı. Belki öbür tarafta da başka dilden. Ben mesela hep şöyle bir örnek kullanıyorum. Şimdi bir araştırma bulgusuyla da destekleyerek söyleyeyim. Kadınlarda insan hakları algısı diye bir araştırmamız var bizim. Haklarınızı nereden öğreniyorsunuz diye sormuşuz. %70'den fazla insan televizyondan öğreniyorum diyor. Okuldan, kitaplardan öğreniyorum diyenler %10'un altında. Şimdi benim akvaryum ya da bizim akvaryumda sorduğumuz zaman işte gündüzleri bu insanlar o kadın programlarını seyrederler de televizyonlar kepaze oldu. Bütün gün kadın programı bilmem ne programı diyoruz ama o programdaki o hani hadi reklama girmez herhalde bu yenisi. Yok, diyelim yok. Seda Sayan kız kocam vurunca karakola koş dediği zaman hı-hı, benim kız kardeşime bilimsel olarak atacağım bütün nutuklardan daha anlamlı.
Tabii.
Dolayısıyla hangi kümelere, hangi duyarlılıkları var, hangi duyarlılıklarını kale alarak ne söyleyelim için bu sayıları anlamlandırmak lazım. Çünkü bir yandan da hem insanlığın hem de kendi yüreğimizde, aklımızdaki hayallerin, ütopyaların tercihlerimiz var. Bir yandan da insanlığın gidişatı var. Yani ben şimdi o araştırmalara bakarak Türkiye insanı idam istiyor diye idamdan yana mı olayım? Yani insanlığın bir kazanımı var. İdam yanlıştır. Nokta. Yani isterse araştırma yapalım, istersek referandum yapalım. %99 çıkmış olsun. Ne yapacağım yani? 99 çıkıyor diye ondan yana mı olacağım? Dolayısıyla kendi aklımızda, yüreğimizde tercihler var ve insanlığın da bir gidişatı var. Bu sayıları bu gidişat için engel mi? Hangi ruhi ya da zihni engellere karşı hangi dil üreteyim diye, yani bununla nasıl bu meseleyi nasıl yönetirim diye kafa yormak için kullanalım. Bir de var ki bu sayılar eğri, doğru, kasıtlı, yanlış, bilmem ne bilmem ne. Bu tartışma tarafına zaten girmiyorum, onu geç. Ama ortada bütün sayılar bir büyük meydanın ya da okyanusun ya da toplumun farklı yerlerinde farklı zamanlara dair bir takım şeyler söylüyor. Senin o kafandaki hayal, ideal, ütopya neyse, ufuk, ona göre onu anlatabilmek istiyorsan topluma o duyarlılıklara, o sayılara bir bakman, farklı diller, katmanlı politikalar, katmanlı söylemler geliştirmene ipucu diye kullanmak lazım. Bir yandan da gerçekliğimiz diye kullanmak lazım. Yani bazı vakalar var ki tartışamazsınız. Yani Türkiye 90'larda mesela küreselleşmenin ne kadar bilinçli bir emperyalizmi oyunu olup olmadığını tartıştı. Abi küreselleşme var, senin var veya yokundan ayrı. Ya da bugün işte popülizm yükseliyor dünyada, var. Şimdi bu popülizmle nasıl mücadele edeceğiz diye kafa yormak lazım. Evet, bunu bir evet, komplo bilmem ne. Şundan bitireyim. 2002-2005 arası tarih vakfındayken ben o günkü ders kitaplarında insan haklarına aykırı ne anlatımlar vardı bir projemiz vardı bizim. Şöyle bir cümle vardı ders kitabında. Küreselleşme Türk kültürünü yok etmek için icat edilmiştir. Cümlenin her kelimesi sorunlu. Yani her kelimesi yani sorunlu. Küreselleşme Türk kültürünü yok etmek için icat edilmiştir. Şimdi bu paranoyayla yetiştirdiğiniz, bugünlerde de sıkça bu benzer paranoyalarla konuştuğunuz bir toplum karşınızdaki. Tabii ki etkileniyor. Etkilenmez olur mu bütün bu söylediklerinden vesaire? Yani etkilenmeye olsaydı zaten bu koca koca markalar bu kadar reklam kampanyalarına para harcamazdı. Yani o medyayı denetlemenin, tek sesli medyanından tabii ki bir hedef var ve onun ürettiği bir sonuç var. Ve kutuplaşmalardan dolayı giderek hakikatten ilişkisi toplumun tabii ki bozuluyor. Hani Amerikalılar post-truth diyor ya. Yani Bizde tabii çok sevildiği için böyle batılı kavramlar, sandık ki Amerika'dan hemen postürütü bizim entelektüellerimize sahiplendi. Postürüt Türkiye'nin kendisi, bizim entelektüellerimiz yeni keşfetti. Yani bence teknoloji gibi somut, ölçülür, teknik bir meseleyi bile 4.5G'ye icat etmiş bir toplumuz biz. Yani başka postürüt örneği aramaya gerek var mı? Dolayısıyla bütün bunlar bir yana, ama insanlar ve her birimiz yastığa başımızı koyduğumuz zaman gerçeğin ne olduğunu biliyoruz. Kendi hayatımızdan biliyoruz. Problemlerin ne olduğunu biliyoruz. Evet, vesaire.
Hissediyoruz.
O yüzden sayıların hepsini ciddiye almak lazım. Anlamlandırmaya çalışmak lazım, ama bütün bu faaliyete başlarken bir ön şartı var. Bu ülkenin geleceğine güveneceksiniz. Bu toplumun kendi kaderine dair kendi kararlarını verebilecek yetkinlikte, olgunlukta olduğuna güveneceksiniz. Bu güvensizlikten başlıyorsanız, hangi sayıya bakarsanız bakın, manipüle mi edildi, kasıtlı mı yapıldı, öyle mi oldu, böyle mi oldu tartışabilirsiniz. Ama bu güvenden bakıyorsanız, hangi sayıları kale alalım, hangi sayıları yorumlamaya çalışalım, hangi sayıları kendimize baz alalım mı daha doğru karar verebilirsiniz.
Böyle mi bitirin?
Bence böyle bitirin. Onun için bu ülkenin geleceğine güvenmektir. Yarın sabahki kadere müdahil olmak için yarın sabahki kaderi ortak inşa etmeye çabalamaktır. Sen de ben de, dindarı da ateisti de, türkü de kürdü de bu topraklarda olacağız.
Evet. Ya biraz iyi tanımak, doğru öğreticiler belki. Evet. İşte dediğiniz Seda Sayan örneğinde. Tabii. Yani doğru öğretici olduğu zaman sabah programında göbek atarak öğretmesinin bence hiçbir sakıncası yok. Tabii. Doğru şeyi söylediği takdirde. Ya da işte magazini aşağılayan bir kesim var. Niye? Doğru kişiler tarafından doğru bilgilerle edinilmediğini düşündüğümüz için ya belki
güncel, her şey. Güncelin şehvetine çok esir olduk.
Evet.
Yani
evet,
ve güncelde işte kutup bilmem ne. Yani şimdi yine çok güncelden bir şey söyleyeyim. Şimdi HDP'nin önünde oğlum kızım diye oturan anneyle Taksim Meydanı'nda kayıp oğlu kızı oturan cumartesi annesi arasında bir fark yok. Ama güncelin şehveti yüzünden birini onaylayanlar birini onaylamıyor, öbürünü onaylayanlar öbürlerini onaylamıyor. Böyle bütün bu tuhaflıklardan kurtulmak için bu ülkenin birazcık okumuş yazmış o entelektüel kapasitesi, entelektüel sermayesi daha yüksek kesimlerinin yeniden bu ülkeye güvenmesi ve yeniden hayata dahil olmanın yollarını bulması lazım. Öyle emekli olalım, lanet olsun bu ülkeden umudu keselim, gidelim emekli hayatıyla bir yerlerde oturalım deyip veya gardıroplara saklanarak olmaz. Onun için bu ülkeye ve geleceğe hepimizin borcu var. Hani ya da gelecek nesillere, hangi artistik cümleden inanmak istiyorsan ona inan. Ama ben hani kendi hayatımız bu aynı zamanda ya. Sadece gelecek neslin meselesi değil.
Çocuklarınız var mı peki?
Var. İki tane kızım var.
Hı-hı. Onlar ne yapıyorlar?
Bir tanesinin profesyonel kariyeri fena değil. Önemli bir şirketin, markanın pazarlama direktörü şimdi. Öbürünün eğitimi o bilgisayarcı, bir bankanın bilgi işlem servisinde çalışıyor. Birisi evli, birisi evli değil. Ama yani birisi oldukça aktiftir sivil toplumda, siyasette vesaire. Birisi daha az ilgilenir vesaire. Hepimizde olan çeşitlilik bizde de var sonuç olarak.
Şahane bir konuksunuz. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz teşekkür için çok mutluyum. Nasıl olunur için çok değerli bir konuk ağırladık. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben böyle gözümü kırpmadan dinledim desem.
Ama son bir cümle söylemem lazım. Aslında öyle başlayacaktım.
Söyleyin, ne kadar
düşün,
güzel
bak,
olur.
Bu programın adı Nasıl Olunur ya, bir kere evet, yanlış olan şey bu.
Evet.
Ben yani benim açımdan, ben çünkü olmak diye bakmıyorum. Özellikle siyasetten, sivil toplumda falan da ilgilenecek arkadaşlar için, hatta iş dünyası için de bu geçerli. Ne olmak üzerine kurmak hayatı ve soruyu buradan sormak yanlış bence. Nasıl olmak, nasıl yapmak üzerine sormak lazım. Dün akşam bir siyasetçiye söylediğim cümle de oydu. Yani Türkiye'de de hemen Türkiye'nin meselelerini kim çözer diye bakıyoruz. Halbuki mesele kim çözer meselesi değil. Mesela hangi ilkeleri kendimize esas alarak problemleri hangi hedef için çözeceğimiz meselesi. Bu tartışmayı yaparsak kimler çıkar ortaya. O nedenle nasıl olunur diye değil, eğer dinleyenlerimiz varsa nasıl yaparım, nasıl evet, yapmalıyız diye bakmak daha doğru cevap. Bence.
Biz de zaten hep nasıl soru diye soruyoruz. Nasıl olunur programın adı ama nasıl öyle olunur, nasıl öyle olunmaz farkındaysanız işte nasıl bir araya geliriz, nasıl birleşiriz, nasıl okuruz, nasıl daha mutlu oluruz, nasıl daha ilerleriz, hep onu arıyoruz. Bu bakımdan da çok değerli olduğunuzu düşünüyorum. Çok kıymetliydiniz. Bu konuşma, çok sağ olun, çok teşekkürler.
Kolay gelsin.
Sağ olun.